Ayrım 5, sayfa 36. Akşam İstanbul Valiliği'ne gerekli emirler verildi. Valilik önceden uyarıldığı için gerekli çalışmayı yapmış, yurt dışına çıkarılacak hanedan üyelerinin kimliklerini ve adreslerini saptamıştı. Bu kimseler 32 erkek, 36 hanım üye, 16 damat, 100'e yakın sultan çocuğuydu. Kanun bu kimselerin en fazla 10 gün içinde ülkeyi terk etmeleri gerektiğini belirtiyorsa da bir soruna yol açmaması için halifenin hemen erkeklerin 1-2 gün içinde yola çıkarılmaları kararlaştırıldı. İsteyen hanımlara 10 gün süre tanınacaktı. Halifeliğe padişahlık rengi vermeye çalışan Abdülmecid Efendi'nin kanunu nasıl karşılayacağı merak konusuydu. Durumu İstanbul valisi Ali Haydar Bey ile polis müdürü bildireceklerdi. İstanbul'da ve sarayın çevresinde yeterli güvenlik önlemleri alındı. Saray sessizce ve adım adım kuşatıldı. Bir kısım polis içeri girdi. Telgraf dairesi işgal edildi, telefonlar kesildi, bazı görevliler sessizce gözaltına alındı. Gelişmelerden haberi olmayan Abdülmecid Efendi çoktan harem bölümüne geçmişti. Mutlaka görüşmek isteyen vali ve müdürü haremden geri gelerek isteksizce kabul etti. Ankara'nın halifeliği kaldıracağı hakkındaki söylentileri işitmişti ama ciddiye almamıştı. Kararı hayret ve öfkeyle dinledi ve patladı. ''Vali bey, bu kararı kabul etmediğimi hemen Ankara'ya bildirin. Böyle haksız bir karara boyun eğmem için de boş yere ısrar etmeyin. Huzurumdan derhal çekilip gitmenizi ihtar ediyorum.'' Beyaz sakalı tir tir titriyordu. ''Efendi Hazretleri, görevim Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği bir kanunu zatınize bildirmekten ibaret değildir. Gereğini yapmakla da görevliyim.''
Hayır, siz her şeyden önce bana itaat etmek, saygılı olmak ve bunu kutsal bir görev olarak kabul etmek zorundasınız.
Vali sakinliğini koruyordu. Bu sözleri herhalde üzüntüden söylüyorsunuz dedi. Yoksa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği bir kanun yerine zat-ı alinize itaat etmemi benden istemezdiniz. Emniyet müdürü saygıyla geride duruyordu, yaklaştı.
''Efendi Hazretleri, yarınki Simplon Ekspresi'ne binebilmeniz için bu akşam hazırlık yapmanız gerekecek. Ekspres'e aileniz için bir vagon eklenecek. Bu trene binmek zorundasınız. Kendinizi de, bizi de gereksiz yere üzmeyiniz efendim.''
Abdülmecid Efendi kaskatı kesilmişti.
''Yani beni buradan zorla mı çıkaracağınızı söylemek istiyorsunuz?''
''Vali, evet efendim.'' dedi. ''Gerekirse öyle yapmak zorunda kalacağız.''
''Saray adamlarımla dolu. Bütün İslam alemi arkamda. Beni Türkiye'den değil bu salondan bile çıkaramazsınız. Hiçbir güç çıkaramaz.''
Vali gülümsedi. ''Lütfen pencereden dışarı bakar mısınız?''
Abdülmecid Efendi sarsıldı. ''Ne olmuş?''
Göz ucuyla dışarı baktı. Omuzları düştü. Sarayı kuşatan askerler ve polisler artık açığa çıkmışlardı. Abdülmecid'in katibi sessizce yaklaştı, bilgi verdi. Katibin sözlerini dinledikçe son halifenin yüzü sararıyordu. Sarayın önemli kısımlarının polisçe tutulduğunu, yalnız hareme girilmediğini öğrendi. Vali emniyet müdürüne, ''Kendini devletin, meclisin, kanunun üzerinde görüyor.'' diye fısıldadı. ''Ankara ne kadar haklıymış. Bu anlayışla cumhuriyet bir arada yürür mü?'' Katip yaklaştı. ''Kaçta hareket etmemiz gerekiyor?''
''Sabah 5'te.''
''Peki efendim, saat 5'te hazır oluruz.''
Son halife selam vermeden ağır, yorgun adımlarla salondan çıktı.
Dipnot, kanunun ve kararın tebliği Abdülmecid Efendi'nin tavrı özetlenerek anlatılmıştır. 4 Mart 1924 sabahı 4.30'da 3 otomobil ile 3 kamyonet geldi. Bavullar kamyonetlere yüklendi. Son halife, iki eşi oğlu Ömer Faruk, kızı Dürrüş Şehvar, mağbeyincisi doktoru ve özel katibi Keramet Nigar Bey otomobillere bindiler. Vali pasaportlarını ve ilk giderler için hükümetçe uygun görülen 1700 sterlini, yani 15.000 TL'yi katibe verdi. Emniyet müdürü Çatalca'ya kadar kafiliye eşlik edecekti. Saat 5'te hareket ettiler. Son halifenin trene Sirkeci'den binmesi uygun görülmemişti. Ekspres'e akşam Çatalca'dan binilecekti. Erkek üyelerin ve damatların bir kısmı Sirkeci'den bindiler. Ekspres saatinde Çatalca'ya vardı. Donuk, sessiz, boynu bükük duran Abdülmecid Efendi tren Türkiye sınırından dışarı çıkınca canlanacak, bir bildiri yayımlayarak halifeliği koruduğunu ve 300 milyon Müslümanın kendisini yalnız bırakmayacağına inandığını açıklayacaktı. Dipnot, Abdülmecit Efendi İsviçre'ye yerleşmeyi düşünüyordu. İsviçre sınır görevlileri çok eşli olduğu için Abdülmecid'i İsviçre'ye almakla zorluk çıkarırlar. Üst makamların yardımıyla İsviçre'ye girebilir. Daha sonra Fransa'ya, Nice yerleşecek, halifeliğini korumak için çabalayacak, sonuç alamayacaktır. Fırsattan yararlanan Hicaz emiri Hüseyin halifeliğini ilan eder ama kimse kabul etmez. Bazı toplantılar yapılır. Halifeliğin işlevsizliği bütün Müslüman topluluklar ve devletlerce de anlaşılır. Halifelik bütünüyle tarihe karışır. Yurt dışına çıkarılan şehzadelere, damatlara ve çocuklara da ilk giderleri karşılayacak kadar para verilmiştir. Kararın dünyadaki yankıları için Profesör Doktor Seçil Karal Akgün, Halifeliğin Kaldırılması ve Laiklik sayfa 226 ve devamı, Bilal N. Şimşir, Dış Basında Laik Cumhuriyetin Doğuşu, sayfa 235 ve devamı. Halifenin ve hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılışı ile ilgili ayrıntılar 5 Mart günlü gazetelerde yer aldı. Olaylar çıkacağını ümit eden halifeciler hayal kırıklığına uğradılar. Hiçbir olay olmadı. Kimse kışkırtıcılara kapılmadı. 5 yıl süren mütareke pisliğinden sonra İstanbullular artık macera değil, barış ve ekmek istiyordu. İsmet Paşa iki bakanlığın kaldırılması üzerine yeni bir bakanlar kurulu oluşturmak için istifa etti. Yeniden başbakanlığa atanarak yeni bakanlar kurulunu oluşturdu. Eğitim Bakanlığı'na Manisa Milletvekili Vasıf Çınar'ı getirdi. Vasıf Bey vakit geçirmeden kanunun gereğini yaptı. Artık yararı kalmayan asker kaçaklarına sığıntı yeri olan son halleriyle Orta Çağ'ı temsil eden medreseleri kapattı. Dipnot: Büyük yararlı üniversite değerindeki medreseler dönemi geride kalmış, müspet ilimler medreselerden uzaklaştırılmıştı. Son zamanlarda medreseler ıslah edilmeye çalışılmıştı. Bu İstanbul'daki bir iki medrese ile sınırlı kaldı. Çoğu Anadolu'ya yayılmış, sayısı belirsiz, bir sisteme bağlı olmayan, genellikle tek hocalı, salt dini eğitim yapan medreseleri düzeltmek imkanı yoktu. Yepyeni, çağ ve Türkiye'nin gereklerine uygun bir eğitim sistemi kurmak, halkı eğitmek, uyandırmak gerekiyordu. 1909'da Anadolu'yu gezen gazeteci Ahmet Şerif Sivrihisar da Osmanlı okulları ile azınlık okulları arasındaki büyük farkı anlatır ve der ki: İslamlar ve Türkler cahillikte ne kadar ısrarlıysalar, Hristiyan vatandaşlar çalışmakta, gelecek için çocuklarını hazırlamakta o kadar inatçı. 75. yılında Cumhuriyet ve Eğitim Sempozyumu, Türk Eğitim Derneği yayını sayfa 45, Ankara 1998. Eğitim Bakanı Vasıf Bey'in açıklaması: 14 senedir mekteplerimize gereken ders vasıtaları, araçları verilmemiştir. 2. dönem tutanak dergisi, 10. cilt sayfa 148. Yabancı okullar denetime alındı, kurallara uymayanlar kapatıldı. Bu okulların din propagandası yapmasının önüne geçilmiştir. Doktor Mustafa Ergün, Atatürk Devri Türk Eğitimi, sayfa 55-61. Bu uygulama zaten tedirgin olan eskici çevreleri çok rahatsız etti. Medreseler ve tekkeler son dayanaklarıydı. Aman ya Rabbi, padişahlık gitti, halife gitti, Din İşleri Bakanlığı gitti, şimdi de medreseler gitti. Yeni anayasa tasarısına göre galiba kadınlara da seçme ve seçilme hakkı veriliyormuş. Mustafa Kemal önderliğindeki rejim hanedanı, hanedan çevresinde gelişmiş egemen sınıfı ve bunu yasallaştıran dünya görüşünü tasfiye etmişti. Karşısındaki kinle dişlerini gıcırdattı. Ah Mustafa Kemal, ah! Dipnot: Mustafa Kemal Palaoğlu, Müdafaa-i Hukuk Saati, sayfa 255. Osmanlı Devleti'ni sanki Atatürk ve arkadaşları yıkmış gibi imalar var. Atatürk ve arkadaşları 1918'e kadar bu devleti ayakta tutmak için cephenen cepheye koşmuşlardı. Osmanlı Devleti 200 yıldır çürüyordu. Küçülmüş, büzülmüş, yok hale gelmişti. Mütareke döneminde hükmü İstanbul Belediyesi sınırları içinde zor geçiyordu. Milli mücadeleye karşı çıktı, Sevr Anlaşması'nı imzaladı, millicilerin öldürülmesi hakkında fetva istedi, bunları İngiliz ve Yunan uçakları ile Anadolu'ya attırdı, millicilere karşı isyanlar çıkarttı ve bir sürü. Son Osmanlı yönetimi ölüm yatağında bu hainlikleri yaptı ve son nefesini verdi. Yeni bir anayasa konusu uzun zaman önce sohbet olarak başlamış, sonra anayasa komisyonunca ele alınmıştı. Türkiye'nin geleceğini düzenleyecek yeni bir anayasa tasarısı oluşturulmaya çalışılıyordu. Gazi Cumhurbaşkanı olmadan önce bu görüşmelere zaman zaman katılır, düşüncelerini açıklardı. Dipnot: Karabekir Paşa, Uğur Mumcu ve İsmet Bozdağ tarafından yayımlanan anılarında anayasa ile ilgili ön görüşmeler hakkında gerçek dışı bilgiler vermektedir. Uğur Mumcu Karabekir anlatıyor, sayfa 86-88. İsmet Bozdağ Paşaların Kavgası, sayfa 145-148. Bu konuda geniş bilgi ve doğrular için Turgut Özakman, Vahidettin, Mustafa Kemal ve Milli Mücadele, sayfa 634-639. Karabekir'in anı kitaplarını dikkatle ve ihtiyatla okumak gerek. Geriye dönerek gerçeği değiştiriyor, sulandırıyor, düşüncesine uygun olaylar icat ediyor. Milli mücadeleye hizmeti geçmiş önemli bir askerin siyaset hırsıyla gerçeği değiştirmesi, gerçeklerle oynaması ne kadar üzücü bir olay. Devlet başkanına kanunları veto ve gerektiğinde yeni bir seçim için meclisi feshetme yetkisinin verilmesinin yararlı olacağını söylemişti. Bunları çağdaşlaşma hamlesinin yavaşlatılması, milli egemenliğin örselenmesi olasılığına karşı önlem olarak değerlendiriyordu. Anayasa Komisyonu Başkanı Yunus Nadi Bey Gazi'yi ziyarete geldi. Mahmut Esat Bey ile Şükrü Saracoğlu Cumhurbaşkanı'na kesin veto ve gerektiğinde meclisi fesih yetkisi verilmesini kabul etmiyorlar. Neden? Milli egemenliğe aykırı buluyorlar. Partiler çoğalınca hükümetsizlik tehlikesi baş gösterebilir, gerici eğilimler belirebilir, devletin kuruluş amacına aykırı kanunlar kabul edilebilir. Bu yetkileri böyle durumlar için düşünmüştük. Bir anayasada bütün olumsuzlukları çözecek çözümler, imkanlar bulunması gerekmez mi? Birçok milletvekili de iki arkadaşımızın düşüncelerini paylaşmaya başladı. Bu maddelerin mecliste kabul edilmesi zor görünüyor. Bir sessizlik oldu. Paşa ikna edeceği ümidiyle bu milletvekilleriyle bir de kendisi görüşmeye karar verdi. Mahmut Esat Bey bu ara bakan değildi. Saracoğlu Şükrü Bey meclise ikinci dönemde katılmıştı. İkisini birlikte kabul etti. Milletvekilleri Cumhurbaşkanı'nı saygıyla dinlediler ve düşüncelerini değiştirmediler. Gazi sonucu öğrenmek isteyen Yunus Nadi Bey'i ertesi gün direksiyon binasında kabul etti. İki saat karşılıklı görüşlerimizi açıklayıp tartıştık. Biraz sıkıştırdım da ama çocukları ikna edemedim. Dilerim bu yetkilere ihtiyaç duyulmaz. Fakat bu görüşmeden çok memnun kaldım. Türkiye'mizin milli egemenliğe, özgürlüğe böyle sahip çıkan, hukuka saygılı, sağlam, dürüst, dirençli, bağımsız ruhlu siyasetçilere çok ihtiyacı var. Mahmut Esat'ı zaten beğenirdim. Şükrü Bey'i de çok beğendim. Gazi sonra İstanbul basınından söz açtı. İstanbul'da Cumhuriyeti kemirmeye çalışan birkaç gazete vardı. Bu gazeteler mütareke basınını anımsatıyordu. Cumhuriyeti koruyan gazeteler yok değildi. Ama bağımsızlığı, milli egemenliği, devrimleri, uygarlığı, milliliği, kısacası çağdaşlığı, o büyük ideali ödünsüz savunacak, haksız iddiaları yanıtlayacak sağlam, düzeyli bir gazeteye ihtiyaç vardı. Acaba Yunus Nadi Bey İstanbul'da böyle bir gazete çıkarmayı düşünür müydü? Yunus Nadi Bey güldü. Kaç zamandır ben de bunu düşünüyordum paşam. Kafamda bazı hazırlıklar da yapmıştım. Anayasa kabul edilir edilmez harekete geçerim. Gazetenin adı Cumhuriyet olsun Yunus Nadi Bey. Ankara yönetimi ülkeyi milli mücadele döneminde 1921 tarihli geçici bir anayasa ile yönetmişti. Savaş bitmiş, saltanat kaldırılmış, cumhuriyet rejimine geçilmişti. Artık yeni devlet için yeni bir anayasa zorunluydu. Yeni anayasa belli başlı devlet ve anayasa sistemleri incelenerek hazırlanmıştı. Anayasa tasarısının görüşülmesine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 9 Mart 1924 Pazar günü başlandı. Dipnot: Kabaca iki türlü devlet biçimi var. Üniter, tekil devlet, karma, federal, konfederal devlet. ABD federal bir devlettir. 50 kadar devletten oluşuyor. Her devlet Türkiye kadar büyük. Almanya'da da federal sistem var. Çünkü Almanya'nın krallıklar, dükalıklar, bağımsız şehirlerden oluşan tarihi bir yapısı vardı. Uzun süren tarihi bir sürecin sonucu olarak İsviçre'de kantonlardan, yani eyaletlerden oluşmuştur. Tarihi gereklilikler dışında federal sistemi kabul eden devlet yoktur. Komisyonda ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde federal devlet sistemini isteyen, savunan kimse olmamıştır. Parçalanmaktan zorlukla kurtulmuştuk. Yeniden parçalanmaya yol açacak bir sistemi kim isterdi?
TBMM üniter milli devlet biçimini seçti. Bu tek devlet, tek millet, tek egemenlik, birlikte kalkınma ve birlikte çağdaşlaşma demektir. Güneydoğu'nun kendi başına ayakta durmasını sağlayacak kaynakları da yoktu, deneyi de. İleri yıllardaki sayılarla oranlayarak Cumhuriyet kurulduğu sırada Kürtler arasında okur yazarlık oranının 1/1000 bile olmadığını söyleyebiliriz. Yerel özellik verilse bile yürütecek durumda değillerdi. Kurtuluş birlik olmaktaydı. Bütün kara ve demir yolları, Atatürk barajı, elektrik, köprüler, hastaneler, okullar, kitaplıklar, üniversiteler, havaalanları, radyolar, TV'ler, halk evleri, kızlarımızın okumaları, meslek sahibi olmaları, çapulculuk alışkanlığının sona ermesi ve benzeri gelişimler birlikteliğin, cumhuriyetin ürünleridir. Bunun ne kadar büyük bir nimet olduğunu Güneydoğulu yurttaşlarımız bilir. Türkiye hangi etnik kökenden olursa olsun milleti oluşturan bütün vatandaşlar tarafından yönetilecektir. Türk kelimesi hem %85 çoğunluğu oluşturan ve devleti kuran öncülerin etnik adıdır, hem bütün etnik grupları temsil eden resmi üst kimliğin yani milletin adıdır. Uyrukluğu, yurttaşlığı gösterir. Türk milleti ırka ve dine dayanmaz. Osmanlı üst kimlik olarak Osmanlı sözcüğünü kullanmıştı. Bu yaklaşım başarılı olamadı. Halk sadece memurlara Osmanlı diyordu. Azınlıklar bu kimliği hiç kabul etmediler. Batılı tarih kitaplarında Osmanlılardan Türkler diye söz edilir. Anadolu 14. yüzyıldan beri Türkiye diye anılır. Kısacası yeni, sonradan icat edilmiş, yakıştırılmış bir sözcük ve ad değildir. Anayasa taslağında uyrukluğu, vatandaşlık bağını, vatandaşların toplamını, yani milletin adını belirtmek için her gereken yerde Türk, Türklük sözcükleri kullanılmıştır. Sıfat olarak değil, milletin adı olarak. İlgili madde şöyledir. Madde 88. Türkiye ahalisine din ve ırk farkı olmaksızın Türk ıtlak olunur, yani denir. Madde inanç ve etnik farklılıkları kabul ediyor. Türklük sözcüğü dini ve ırkçı bir anlam taşımıyor. Coğrafi Türkiye halkı ve siyasi vatandaşlık bağı iki önemli anlam taşıyor. Görüşmeler sırasında üst kimlik olarak Türk sözcüğünün kullanılmasına itiraz eden olmamıştır. Mecliste de Türk de vardı, Kürt de, Zaza da, Çerkez de, Tatar da vardı. Alt kimliklere bir kısıtlama getirilmemiştir. Ama bir millet olabilmek için üst kimliğe vurgu yapılmış, alt kimliğin üst kimliğin yerini almamasına dikkat edilmiştir. Çok uzun yıllar kimse kimsenin alt kimliğini merak etmemiş, sormamıştır. Hamdullah Supi Bey Rumları, Ermenileri işaret ederek bunlara da mı Türk diyeceğiz diye sormuştur. Bazı milletvekilleri bu azınlıklara Türkiye'li denmesini istemişlerdir. Komisyon yazmanı görüşmeler sırasında diyor ki bunlara eğer Türklük sıfatı vermeyecek olursak ne diyeceğiz? Türkiye'li sesleri. İstirham ederim, Türkiye'li hiçbir manayı müfit yani anlatır değildir. İkinci dönem Tutanak Dergisi, cilt 8, sayfa 910. Görülüyor ki mecliste birkaç kişi Rumlara, Ermenilere, Yahudilere Türkiye'li denmesini öneriyor. Ama doğal olarak dikkate alınmıyor. Milletin genel, herkes için geçerli, tarihi, coğrafi dayanağı olan bir adı olur. Uyduruk, ayaküstü bulunmuş, içi tarihle dolmamış adlar millet ve yurt adı olamaz. Lozan Anlaşması'nda da yeni devletin uydukları Türk olarak adlandırılmıştır. Fransa yurttaşlarına nasıl Fransız, İngiltere yurttaşlarına nasıl İngiliz, Almanya yurttaşlarına nasıl Alman deniyorsa, Türkiye'deki yurttaşlara da Türk denmiştir. Çünkü buranın adı 14. yüzyıldan beri Türkiye veya Türkiye'dir. Üst kimlik olarak Türk terimi Türk'ü, Kürd'ü, Çerkez'i, Zaza'yı, Arap'ı, Tatar'ı, Boşnağı, Pomak'ı, Arnavut'u, herkesi yani milleti kapsar, milletin adıdır. Bir ırkı değil, bir uyrukluğu, bir yurdun yani Türkiye'nin yurttaşlığını, devletle ilişkiyi gösterir. Anayasanın maddeleri bu anlayışla hazırlanmış, uzun yıllar bu böyle anlaşılmıştır. Kimse bir sorun olarak görmemişti. Ben de Türkiye üçlemesinde millet anlamında Türk derken genellikle Türkiye'de yaşayan herkesi kastediyorum. Şimdilerde bazıları için Türk sözcüğü sorun, tepki gösteriyorlar. Asıl bu tepki ırkçılık, bölgecilik, ayrılıkçılık, ümmetçilik kokuyor. Irkçılıkla hiç ilgisi olmayan Atatürk milliyetçiliğine faşizm diyenler bu ırkçı tepkiyi destekliyorlar. Bunlara bilim adamı ya da aydın denilebilir mi? Ümmetçilik imparatorluk siyasetidir. Milli bir devlette ümmetçilik olur mu?
Türkiye'de hep birlikte bir takım sorunları sakin sakin ve bilerek konuşmaya, taşları yerine oturtmaya, bilgi kirliliğine ve yetersizliğine son vermeye ihtiyacımız var. Kimden gelirse gelsin ırkçı, bölgeci, mezhepçi, tarikatçı tavırlar birliği de dirliği de bozar. Bir daha onarılması da çok zor olur. Cumhuriyetin temelini oluşturan taşları yerinden oynatmamaya çok özen göstermeliyiz. Bunlar hep düşüne taşına, konuşularak, uzlaşmayla, tarihin akışına ve mantığına uyularak, tarihten ders alınarak, hayata, genel kurallara, örneklere bakılarak belirlenmiş ilkelerdir. Anayasa Görüşmeleri, 2. Dönem Tutanak Dergisi, 7. Cilt Sayfa 213, 8. Cilt Sayfa 1005. Anayasa görüşmeleri sürerken bazı önemli kararlar da alındı. Ergani bakır madeninin millileştirilmesi kararlaştırıldı. Milliciler milli mücadele boyunca bu tür servet ve imkanları millileştirmeyi, millete mal etmeyi hayal etmişlerdi. Anavatanın ayrılmaz bir parçası olarak bilinen Rumeli çok kısa bir süre içinde bütünüyle yitirilmişti. Batılı bazı politikacılar daha sonra Türkleri Anadolu'dan kovup Asya'ya sürmekten söz etmişlerdi. Nitekim Sevr Anlaşması ile Anadolu'da Türklere çok görülerek 8 parçaya bölünüp paylaştırılmıştı. Dipnot: 8 bölge Ermenistan, Kürdistan, İzmir ve Trakya yani Yunanistan, Boğazlar yarı devleti, İngiliz, Fransız ve İtalyan çıkar bölgeleri üçlü anlaşma ile ve Türkiye. Bu nedenle son vatan Anadolu ile altıyla üstüyle tarihiyle sahip çıkmak bütün yurtseverler için büyük bir tutkuydu. Çok ciddi bir savunma yöntemiydi bu. Batıya bir daha Anadolu üzerinde oyun oynama fırsatı vermeyeceklerdi. Anadolu Rumeli olmayacaktı. Bu ilk millileştirmeydi. Dipnot: Anadolu'nun yalnız altına üstüne sahip olunmakla kalınmamış, tüm tarihine de sahip çıkılmıştır. Bütün bu çabaların arka planında Anadolu'nun ana vatan olarak son kum tanesine kadar korunması kaygısı, isteği, iradesi vardır. Daha böyle birçok maden, şirket ve işletme vardı. Dipnot: 2 örnek, 7 yabancı demiryolu işletmesi, 23 yabancı banka vardı. Lozan'dan önce hepsi kapitülasyonların koruması altındaydı. Şimdi insafsız koruma kalkmıştı ama küçücük bir bütçe ile bu kuruluşların hepsini kısa zamanda satın alarak millete mal etmeye imkan yoktu. Heyecanlarını bastırıp bir sıralama yaptılar. Adalet sisteminde de ciddi bir devrim gerçekleştirildi. Dini mahkemeler kaldırılarak bu konudaki ikiliye son verildi, yargı birleştirildi. Dipnot: Osmanlı yargı sisteminde de ikilik vardı. Dini mahkemelerin yanında dini olmayan mahkemeler de bulunuyordu. Ayrıca kapitülasyon gereği bir de konsoloslukların yargı birimleri vardı. Yabancıların suçlarına bunlar bakıyordu. Lozan'da yargı sistemimiz yüzünden sert tartışmalar yaşanmıştı. Kanunlarımız genel olarak çağ dışıydı. Adalet örgütünü birleştirmek büyük bir devrimdir. Bu devrim bir gün içinde gerçekleştirilmiş, hizmet aksamadan yürümüştür. Bu büyük başarıyı Adalet Bakanı M. Necati ve arkadaşları ile o günün adalet mensuplarına borçluyuz. 2. Dönem Tutanak Dergisi 10. Cilt Sayfa 143. Yargıçlar, savcılar, görevliler duruşmada günlük giysileriyle yer alırlardı. Bu başıbozukluk da yasaklandı. Yargıçlar, savcılar ve görevlilerin görev başında giyecekleri resmi giysiler belirlendi. 2. Dönem Tutanak Dergisi 8. Cilt Sayfa 293. Kaldırılan birimlerde çalışanlara yeni iş yerleri gösterildi. Hak edenlere emekli aylığı bağlandı. Kimi cumhuriyeti benimsedi, kimi bütün kiniyle irtica koalisyonuna katıldı. Maarif Nazırlığı'na bağlı bir daire olan İstanbul Darülfünun'una yani üniversitesine tüzel kişilik verildi. Uzun yıllar üniversiteye karışılmayacak, kendini derleyip toparlaması, bir cumhuriyet üniversitesi olduğunu idrak etmesi için 1933 yılına kadar sabırla süre ve imkan tanınacaktı. Dipnot: Her sorun devrimle çözülmemiştir. Üniversite sorunu kadınların seçim hakları, çözümü zamana bırakılmış konulardan ikisidir. Bunlar kadar önemli bir karar daha alındı. Bütçe imkanları zorlanacak, sanat ve bilim eğitimi görmeleri için ilk olarak 50 genç yurt dışındaki en ileri sanat ve bilim kurumlarına gönderilecekti. Buna ara verilmeden sürekli devam edilecekti. Her bakan ek ödenek için kıvranıyordu. Bu yüzden bu yeni gider kapısının açılmasına biri itiraz edecek oldu ama İsmet Paşa tek sözcükle konuyu kapattı. Gidecekler. Genel bir sınav açılması için hazırlıklara başlandı. Türkiye eski Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey'i Londra'ya Türkiye temsilcisi olarak yollamıştı. İngiltere'de temsilci olarak İstanbul'a Ronald Lindsay adında bir diplomat yolladı. Lindsay İstanbul'u beğenmiş, dinlediklerinden dolayı Ankara'dan görmeden nefret etmişti. Haksız sayılmazdı. Ankara Türk zaferini ve emperyalizmin yenilgisini temsil ediyordu. Ankara elçilik kurmak isteyenlere parasız arsa vereceğini bildirmişti. Mr. Lindsay dosyaları karıştırdı, kendinden önceki İngiliz temsilcisinin bu öneriyi şöyle yanıtladığını öğrendi. Majestelerinin hükümeti Ankara'da küçük bir ev bile yapmak niyetinde değildir. Bu ilkeyi korumaya kararlıydı ama Rusya'nın büyük bir elçilik binası yaptırmaya başladığını öğrenmiş, canı sıkılmıştı. Almanya'nın büyük bir arsa kapattığını öğrenmişti. Ara sıra Ankara'da görünmeli miydi? Nerede kalırdı? Fransız ve İtalyan meslektaşlarıyla konuştuktan, çevreye ve eski elçilik mensuplarına kulak verdikten sonra şu kanıya vardı. Ankara'nın kaç yıl başkent kalacağı bile belli değildi. Çünkü bu yeni devletin varlığını sürdürebileceği çok şüpheliydi. Yeni devleti kemirmeye çalışan türlü odaklar vardı. Dipnot Bilal Ne Şimşir, Ankara, Ankara, sayfa 265-267. Bazı milletvekilleri meclise girmeden önce millet bahçesinin kapalı bölümünde oturuyor, kahve içip sohbet ediyorlardı. Ziya Gökalp Bey de zaman zaman geliyordu, genellikle susardı. Eğer konuşursa sohbeti bir kitap değerinde oluyordu. Son zamanlarda sağlığı iyi değildi, durgunluğu daha da artmıştı. Son devrimler konuşuluyordu. Ziya Bey bu kez hiç üstelemelerine gerek kalmadan konuştu. Tarihimizden bilirsiniz, gericiler eskiyen devleti yenilemeye çalışan padişahları ya öldürdüler ya tahttan indirdiler. Ama isyanlar, idamlar, hainlikler, entrikalar devleti yenileme anlayışını yok edemedi, tersine daha güçlendirdi. Çünkü düşünen kafalar bilirler ki bu bir ölüm kalım sorunudur. Yarışta geri kalan eskiyen biter, fakat yeni ile eskinin kavgası bitmez. Sonuçta hep yeni üstün gelir, yoksa hiç ilerleme, gelişme olmaz. İnsanlık ilk çağda kalırdı, tarih böyle söylüyor. Halk tarihin dilini anlar. Her şey hızla yürümeli, devlet çağın gereklerine göre yenilenmeli, toplum gelişmeli, başta köylüler herkesin durumu iyileşmeliydi. Bunu herkes istiyordu. Köylülerin yoksulluğu görenlerin içini kanatıyordu. Hepsi yamalar içindeydi, kadınlar da öyleydi. Asıl kumaşların yerini birbiri üzerine dikilmiş yamalar almıştı. Yetersiz besin ve sağlık koşulları yüzünden çoğu çabuk yaşlanıyor, kamburlaşıyor, yüzleri erkenden eskiyip buruşuyordu. Bu sefillerin bir zamanlar üç kıtaya yayılmış görkemli bir imparatorluğu kuran ve koruyanların çocukları olduğuna kim inanabilirdi? İmparatorluk bu insancıkları can, kan ve mal vergisi dışında ne zaman hatırlamıştı? Köylerin ve köylülerin genel durumu hiç hatırlanmadıklarını gösteriyordu. Görkemli imparatorluğun yüzlerce yıllık derin, affedilmez ihmalini anavatanda kurulan yeni yoksul devletin gidermesi gerekiyordu. Ama nasıl? Delik canavar ağzı gibi büyük, yama sinek kadardı. Aslında en sabırsız olan Gazi Paşa'ydı ama o sabırsızlığını gerçekçiliğiyle dizginliyordu. Harbiye'deyken bir öğretmeninden duyduğu söz hep rehberi olmuştur. Sabır ikinci akıldır. Karamsarlığa kapılanlara sabırlı olun diyordu. Bir hamlede bütün sorunları çözemeyiz, herkesi memnun edemeyiz. Tek dakikayı ve tek kuruşu bile boşa harcamadan çalışmalıyız. Böyle çalışır, aklımızı da kullanırsak düze çıkarız. Türkiye için düşündüğü karma iktisat formülünü İzmir İktisat Kongresi'nde Mahmut Esat Bey açıklatmıştı. Bu görüşünü koruyor, sık sık uzmanlarla görüşerek, kitaplar okuyarak daha da pekiştiriyordu. Bir gece İsmet Paşa'ya karma iktisat düşüncesini ayrıntılı olarak anlattı. Kapitalizmi de kolektivizmi de güven verici ve Türkiye için elverişli, yararlı bulmuyordu. Patlayan kriz kapitalizmin güven verici olmadığının en iyi kanıtıydı. Rusya kolektivizmi kanlı hareketlerle yerleştirmişti, öyle koruyordu. İkisinin yurt gerçeklerine aykırı yanlarını atarak, yararlı, verimli, kalkındırıcı yanlarını alarak daha genel ve karma bir proje geliştirmek zorundaydılar. Türkiye şartlarının ürünü olan bir düşünceydi bu. Kimsede fabrika kuracak sermaye yoktu. Yabancı sermaye ise yeni kapitülasyonlar istiyordu. Başka yolla sanayileşmeye, sanayileşmeden de bu yoksulluk çıkmasından kurtulmaya imkan yoktu. İsmet Paşa da bu görüşü benimsedi. Sistemi mutedil devletçilik diye adlandırdılar. İleride bu sistem karma ekonomi diye anılacaktı. Türkiye'nin şartları gereği zorunlu olarak bu yolu izliyorlardı zaten. Ergani devletleştirilmişti. Tüm demir yolları devletleştirilecekti. Ama devlet henüz bu siyaseti genel olarak uygulayabilecek kadar güçlü ve hazırlıklı değildi. Uygulanabileceği güne kadar sistemin adını ağızlarına almayacaklardı.